Ayrım 34, Hilekar, Frederick Forsyth, sayfa 415. Üçüncü bölüm. Desmond Hanna ertesi sabah saat 7'de hava henüz serinken işe vali konağından başladı. Önce uşak Jefferson'ı sorguya çekti. Jefferson validin her öğleden sonra saat 5 sularında bahçesine çekilip güneş batana kadar bir viski soda içtiğini anlattı. Hanna onun bu alışkanlığını kaç kişinin bildiğini sordu. Jefferson kaşlarını çatıp düşündü.
Pek çok kimse bilirdi efendim. Lady Moberly, Tamon Haverstock, Ben, Sekreter, Bayan McCreer Dyrtle ama o Tottola da ailesini ziyarete gitmişti. Sonra eve gelip de onu orada görenler.
Jefferson cesedi tam nerede bulduğunu gösterdi ama silah sesini duymadığını söyledi. Daha sonraları bu silah sesi Hannah'ı uşağın gerçeği söylediğine inandırmıştı. Ancak kaç el silah atıldığını henüz öğrenememişti. Nassau'dan gelen adli tıp ekibi de otlar arasında katilin silahından çıkan boş fişekleri arıyordu. Dikkatsiz ayaklar küçük bakır parçaları toprağa gömmüş olacağı için çok dikkatle çalışmaktaydılar. Tamon Haverstock, baş müfettiş Jones ve amcası Doktor Jones, cinayet gecesi bahçede oradan oraya yürüyerek iz diye bir şey bırakmamışlardı. Hanna bahçe duvarındaki demir kapıda parmak izi arayan Bahamalı uzmanın çalışmalarını inceledi. Ancak kapıda iz falan yoktu. Hanna katilin kapıdan girip de hemen ateş ettiyse, vali de kapı ile merdivenin hemen arasında durduğundan vücudunu delip geçen bir kurşun arkasındaki duvara çarpmış olmalıydı. Hanna ekibe duvarın önündeki kırık deniz kabuklarından oluşan yola dikkat etmelerini söyledikten sonra Lady Moberly ile konuşmak için eve girdi. Valinin dul eşi kendisini Sir Marston'ın protesto heyetini kabul ettiği salonda bekliyordu. Zayıf ve soluk yüzlü kadının teni yıllarca tropik iklimde kalma sonunda sararmıştı. Jefferson bir tepsi içinde bir kadeh birayla göründü. Hanna bir an duraksadıktan sonra kadehi aldı. Ne de olsa hava çok sıcaktı. Bayan Moberly de bir greyfurt suyu aldı. Biraya aç gözlerle baktığını gören Hanna, vay vay vay diye düşündü. Kadının herhangi bir katkısı olmadı. Bildiği kadarıyla kocasının düşmanı yoktu. Adalarda siyasi cinayet diye bir şey duyulmuş değildi. Evet, seçim kampanyaları küçük bir çatışma doğurmuştu. Ama bunlar demokrasi sürecinin beklenen olaylarıydı. Öyle düşünüyordu. Kendisi olay sırasında 5 mil uzaktaydı. Spyglass tepesindeki küçük bir misyoner hastanesini ziyarete gitmişti. Hastaneyi Barclay adalarına 6 ay önce dönen ve büyük bir yardımsever olan Bay Marcus Johnson yaptırıp kente bağışlamıştı. Lady Moberly de bu tesisin koruyuculuğunu yüklenmişti. Valinin sürücüsü Stone'la resmi Jaguar arabayla gitmişti oraya. Hanna kadına teşekkür edip ayağa kalktı. Parker dışarıdan camı tıklatıyordu. Hanna kalkıp balkona çıktı. Parker çok heyecanlıydı.
''Haklıymışsınız efendim, işte burada.''
Parker sağ elini uzattı. Avucunda bir zamanlar bir mermi olan ezilmiş bir kurşun parçası vardı. Hanna soğuk bir tavırla adama baktı.
''Getirdiğin için çok teşekkür ederim ama bir daha cımbız ve naylon torba kullanalım, olmaz mı?''
Parker'ın yüzü sarardı, koşa koşa bahçeye gitti, kurşunu bulduğu yere bıraktı. Cinayet çantasını açıp bir cımbız çıkardı. Bahamalılar kıs kıs güldüler. Parker cımbızla tuttuğu kurşunu naylon bir torbaya koydu.
''Şimdi torbayı pamuğa sar ve hepsini birden bir kavanoza koy.'' dedi Hanna. Parker denileni yaptı. ''Teşekkür ederim. Şimdi balistiğe gönderene kadar hepsini çantaya yerleştir.''
Hanna içini çekti. Epey güç bir görev üstlenmişti. Tek başına olsaydı daha iyi sonuç alacağını düşünmeye başlamıştı. Bu arada çağrılan Doktor Caractacus da gelmişti. Hanna profesyonel biriyle konuşacağına sevindi. Doktor Jones evinden saat 6'da Jefferson tarafından çağrıldığını, valinin vurulduğunu söylediğini anlattı. Uşak yaranın öldürücü olduğunu söylemediği için kendisi çantasını alıp koşmuştu. Ama olay yerine vardığında yapacak bir şey kalmadığını görmüştü. Hanna Doktor Jones'u Sir Marston'ın odasına götürüp kendisinden ada doktoru olarak cesedi otopsi yapılmak üzere Nassau'ya götürülmesi için istedi. Doktor Jones gereken belgeyi hemen imzalayınca durum yasallık kazanmış oldu. Nassau Yüksek Komiserliğinden gelen Bannister yazıyı valilik kağıdına yazmıştı. Kendisi yeni haberleşme sistemini az önce kurmuştu. Henna bundan sonra Doktor Jones'tan kendisine cesedi göstermesini istedi. Buzhane açılınca başmüfettiş Jones'un iki polisi eski valilerinin cesedini balıkların arasından çekip yakınlardaki bir deponun yanına götürüp bir kapının üstüne yatırdılar. Sabahtan beri Henna'yı izleyen basın için bu kaçırılmayacak bir fırsattı. Her şeyin resmi çekildi. Valinin bir gece önce arasında yattığı balıklar bile CNN'in akşam haberlerinde bir yer bulmuştu. Henna gazetecileri uzaklaştırmak için deponun kapısının kapatılmasını emrettikten sonra buzlar arasında kas katı kesilmiş cesedi muayene etti. Doktor Jones da yanındaydı. Henna valinin göğsündeki donmuş deliğe bakarken gömleğinin sol kolunda daire biçiminde bir yarığa gözleri ilişti. Kumaşı parmakları arasında yumuşatınca gömleğin kolunda aynı delikten iki tane olduğunu gördü. Ancak deride hiçbir iz yoktu. Parker'a döndü. En az iki kurşun dedi. İkinciyi henüz bulamadık.
Herhalde cesedin içindedir dedi Doktor Jones.
Kuşkusuz ama herhangi bir giriş çıkış deliği göremiyorum. Et soğuktan iyice büzülmüş. Parker, ben yine de valinin oturduğu ya da ayakta durduğu yerin bir kere daha aranmasını istiyorum. Hatta birkaç kere. Henna, valinin yine bu sahneye götürülmesini emretti. Kameralar yine çalıştı. Soru yağmuru başladı. Henna başını sallayıp gülümsedi. Her şeyin bir zamanı var baylar bayanlar. Daha çok erken.
Ama mermi çekirdeğini bulduk dedi Parker. Kameralar hemen ona çevrildi.
Henna katilin yanlış adamı vurduğundan kuşkulanmaya başladı. Bir basın toplantısına doğru gidiyorlardı ki şu aşamada böyle bir şeyi asla istemezdi. Bu akşam bir açıklama yapılacak dedi. Şu anda işimize devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Henna Parker'ı iteleyerek cipe soktu. Yeniden vali konağına döndüler. Henna Bannister'a Nassau'yu arayıp sedyeli, ceset torbalı ve iki sağlık görevlisi olan bir uçak istetti. Sonra Doktor Jones'u arabasına kadar geçirdi. Yanlarında kimse yoktu. Doktor, bu adada gerçekten olup biteni bilen ve burada yaşayan herkesi tanıyan biri var mıdır diye sordu. Doktor Caractacus Jones sırıttı.
Ben varım ama bunu kimin yaptığını ben bile tahmin edemedim. Zaten ben Barbados'tan döneli sadece 10 yıl oldu. Bu adaların gerçek tarihçesi için Bayan Coltrane ile konuşmalısınız. Barclay'lerin büyük anasıdır o. Bu işi kimin yaptığını o tahmin edebilir.
Doktor köhne Austin Mayflower'ına binip gitti. Henna hala Land Rover'ın yanında duran doktorun yeğeni baş müfettiş Jones'a döndü. Sizden bir ricam var sayın bay müfettiş. Acaba havaalanına gidip pasaport memurundan cinayetten sonra adadan ayrılan olup olmadığını sorabilir misiniz? Gelip de adaya inmeden dönüp giden uçakların pilotları dışında yani. Baş müfettiş Jones bir selam çakıp gitti. Jaguar ön bahçedeydi. Sürücü Oscar arabayı parlatıyordu. Parker ile diğerleri arka bahçede kayıp mermi çekirdeğini arıyorlardı.
Oscar, buyurun efendim.
Oscar kulaklarına kadar yayılan bir sırıtmayla başını kaldırdı. Bayan Coltrane'i tanır mısın?
Evet efendim, çok iyi bir kadındır.
Oturduğu yeri biliyor musun?
Evet efendim, Flamingo evi, Spyglass tepesinin en üstünde.
Henna saatine baktı. 11:30 olmuştu ve sıcak katlanılacak gibi değildi. Bu saatte evinde midir?
Oscar şaşırmış görünüyordu.
Elbette evindedir efendim.
Beni ona götür. Jaguar kentten çıkıp Port Plaisance'ın 6 mil batısındaki Spyglass tepesinin alçak yamaçlarına doğru yol aldı. Araba eski Mark 1 modeli olup artık klasik sayılırdı. Henna arkasına yaslanıp manzarayı seyre koyuldu. Yamacı çıktıkça işlenen topraklar arasından geçmeye başladılar. Küçük küçük arpa, mango ve papaya tarlaları arasından geçtiler. Önlerinde birkaç cılız tavuğun eşindiği toprak bir bahçe bulunan tahta kulübelerin yanından geçiyorlar. Araba sesini duyan küçük esmer çocuklar yol kenarına çıkıp el sallıyorlardı. Henna da onlara el salladı. Marcus Johnson'ın bağışı olan beyaz badanalı bir çocuk kliniği önünden geçtiler. Henna arkasına bakınca sıcakta uyuyan Port Plaisance'ı gördü. Limandaki kırmızı damlı depo ile hemen yanındaki valinin yattığı buzhaneyi, parlamento meydanını, Anglikan kilisesi kulesini ve Quarter Deck otelini seçebiliyordu. Kentin öteki tarafında vali konağı sıcakta titriyor gibiydi. Vali'yi neden öldürmek istesinler sanki diye düşündü. Tepenin tam üstünde pembe bir villa çıktı karşılarına. Flamingo evi. Hannah kapının yanındaki çıngırak zincirini çekince içerilerde hafif bir çınlama duyuldu. Kapıyı basit pamuklu eteğinin altında çıplak kara bacakları görünen 14-15 yaşlarında bir kız açtı. ''Bayan Coltrane ile görüşmek istiyorum.'' dedi Hannah. Kız başını eğerek kendisini içeri buyur etti. Geniş ve havadar bir oturma odasına aldı. Odanın balkon kapıları ardında tüm ada ve Bahamalardan Andros'a kadar uzanan masmavi deniz çok görkemli bir görüntü oluşturuyordu. Odada klima tertibatı olmamasına karşın içerisi serindi. Hannah evde elektriğin de olmadığını fark etti. Sehpalar üzerinde parlatılmış bakırdan 3 tane gaz lambası duruyordu. Odanın döşeniş biçiminden burasının yaşlı bir insana ait olduğu belliydi. Hannah beklerken odada gezindi. Duvardaki resimler hep kara ipler kuşlarına aitti ve sulu boya ile çok ustaca yapılmışlardı. Odadaki tek portre İngiliz sömürge valisi üniforması içindeki bir adamın resmiydi. Kır saçlı ve kır bıyıklı güneş yanığı yüzlü adam odaya bakıyordu. Ceketinin sol göğsü üzerinde 2 sıra minyatür madalya vardı. Hannah yağlı boya resmin altındaki küçük yazıyı okudu. Sir Robert Coltrane, KBE Barclay Adaları Valisi, 1945-1953. Vali beyaz tüylerle süslü şapkasını sağ kolunun arasına yerleştirmişti. Sol eli kılıcının kabzasına dayalıydı. Hannah gülümsedi. Bayan Coltrane, Lady Coltrane olmalıydı, eski valinin karısı. Az ilerideki camlı dolaba doğru yürüdü. Camın ardında valinin kazandığı ödüller ve madalyalar sergileniyordu. İngiltere'nin savaş alanında cesaret için verdiği en yüksek ödül olan Victoria Haçı. Tarihi 1917 idi. İki yanında Mümtaz Hizmet Haçı ve Askeri Haç vardı. ''Çok cesur bir insandı.'' dedi arkasında bir ses. Hannah utanarak geri döndü. Kadın sessizce girmişti içeri. Tekerlekli koltuğunun lastik tekerlekleri hiç ses çıkartmıyordu. Beyaz saçlı, parlak mavi gözlü ufak tefek bir kadındı. Arkasında koltuğu iten uşak ise tam bir insan azmanıydı. Kadın uşağına döndü. ''Teşekkür ederim Firestone.'' Adam başını eğerek çekildi. Kadın koltuğu birkaç adım daha ileri götürdü. Hannah'a oturmasını işaret etti, gülümsüyordu. ''Adı mı?'' ''Bir çöplükte Firestone marka bir lastiğin üzerinde bulunduğu için bu ad verilmiş. Siz Scotland Yard'dan emniyet amiri Hannah olmalısınız. Bu yoksul adalar için çok yüksek bir makam. Size nasıl yardımcı olabilirim?'' ''Hizmetçinize Bayan Coltrane'i aradığımı söylediğim için özür dilerim. Kimse bana sizin Lady Coltrane olduğunuzu söylememişti.'' ''Lady'lik falan kalmadı artık. Ben buralarda artık sadece Bayan Coltrane'im. Ben de böylesini istiyorum zaten. Eski huylar kolay kolay geçmiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi ben İngiliz değil, Güney Carolina doğumluyum.'' ''Kocanız?'' Hannah başıyla portreyi işaret etti. ''Eskiden burada valiydi.'' ''Evet, savaşta tanıştık. Robert 1. Dünya Savaşı'na katılmıştı. İkincisine katılmayabilirdi ama katıldı ve yine yaralandı. Ben hemşireydim, birbirimize aşık olduk ve 1943'te evlendik. Ölene kadar 10 yıl çok mutlu yıllarımız oldu. O benden 25 yaş büyüktü ama bunun hiçbir sakıncası olmadı. Savaştan sonra İngiliz hükümeti onu buraya vali atadı. O öldükten sonra ben burada kaldım. Öldüğünde sadece 54 yaşındaydı. Savaşta aldığı yaraların gecikmiş komplikasyonlarından öldü.'' Hannah hesap etti. Sir Robert 1897'de doğmuş ve Victoria Haçı'nı 20 yaşında almış olmalıydı. Kadın da şimdi 68 yaşındaydı ve tekerlekli koltuk için aslında çok genç sayılırdı. Kadın o parlak mavi gözleriyle aklından geçenleri okumuştu. ''Ayağım kaydı, düştüm.'' dedi. 10 yıl önce. ''Bel kemiğim kırıldı.
Ama siz 4000 mil yolu yaşlı bir kadın hakkında konuşmak için gelmiş olamazsınız. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Hannah içinde bulunduğu durumu açıkladı. Bir neden bulamıyorum. Sir Marston'ı vuran kişi ondan nefret ediyor olmalı. Ama adıllar içinde bunu yapmak için bir neden göremedim. Siz bu insanları tanırsınız. Bunu kim ve neden yapmak istemiş olabilir?
Lady Coltrane koltuğunu açık camlardan biri önüne götürüp bir süre dışarı baktı.
Haklısınız Bay Hannah. Bu insanları tanırım. 45 yıldır burada yaşıyorum. Bu adaları da halkını da çok severim. Onların da beni sevdiklerini ummak isterim.
Dönüp adama baktı. Dünya düzeni içinde bu adaların hiçbir önemi yoktur. Yine de bu insanlar dışarıdaki dünyanın kaçırdığı bir şeyi yakalamışlardır. Mutlu olmayı öğrenmişlerdir. Sadece bunu, zengin olmayı, güçlü olmayı değil de mutlu olmayı.
Londra şimdi bağımsız olmamızı istiyor. İktidar için iki aday ortaya çıktı. Çok zengin olan ve adalara nedeni ne olursa olsun büyük paralar vermiş olan Bay Johnson ile her şeyi millileştirip yoksullar arasında bölmek isteyen sosyalist Bay Livingston. Soylu duygular kuşkusuz. Bay Johnson geliştirme ve refah planlarıyla ve Bay Livingston eşitlik planlarıyla.
Her ikisini de tanırım. Onları çocukluklarından bilirim. Yeni yetmeliklerini aşıp başka başka yerlerde bir meslek arayışlarını bilirim. Ve şimdi ikisi de döndü işte.
Onlardan birinden kuşkulanır mısınız diye sordu Hannah.
Bay Hannah, sorun onlarda değil, beraberlerinde getirdikleri insanlarda. Çevreleri saranlara bir bakın. Bunlar şiddet kullanan insanlar Bay Hannah. Adalılar bunu biliyorlar. Tehditler, dövülmeler görüldü. Belki de bu iki adamın çevresindekilere bakmalısınız.
Desmond Hannah dönüş yolunda bunu düşündü. Bir cinayet anlaşması mı? Sir Marston'ın öldürülmesine böyle bir şeyin damgası vardı. Öğleden sonra iki adayla konuşacak ve adamlarına bir bakacaktı.
Hannah vali konağı kapısında rahip yakası üzerinde kat kat çenesi olan tombul bir İngiliz tarafından karşılandı. Parker da adamın yanındaydı.
''Şef, bu bey yerel Anglikan rahibi Simon Prince'' dedi Parker. ''İlginç bazı bilgileri var.''
Hannah Parker'ın şef sözcüğünü nereden aldığını merak ederdi. Böyle çağrılmaktan nefret ederdi. Efendim yeterliydi. Daha sonra da Desmond belki.
İkinci kurşun?
Daha bulunmadı.
Aramaya devam edin.
Parker veranda kapısında bahçeye çıktı. Hannah kapıları kapattı.
Evet Bay Prince, bana söylemek istediğiniz neydi?
Adım Queens'dir dedi adam.
Queens, bütün bu olanlar çok korkunç şeyler.
Öyle, özellikle de vali için.
Şey, elbette, yani ben demek istedim ki. Neyse, size bir meslektaşım konusunda bazı bilgiler getirdim. Bunları söylememin doğru olup olmadığını bilemiyorum. Ama belki de yararlı olur diye.
İsterseniz buna ben karar vereyim dedi Hannah yumuşak bir sesle.
Rahip sakinleşip oturdu.
Her şey cuma günü oldu dedi. İlgili yurttaşlar komitesinin ziyaretini ve vali tarafından terslenmelerini anlattı. Sözü bitince Hannah'ın kaşları çatıldı.
Tam olarak ne dedi diye sordu. Bu validen kurtulup kendimize yeni bir vali bulmalıyız dedi.
Hannah ayağa kalktı. Çok teşekkür ederim Bay Queens. Bu konuda kimseye bir şey söylememenizi rica edebilir miyim?
Rahip dışarı çıkınca Hannah düşündü. Muhbirlerden pek hoşlanmazdı. Ama şimdi o ağzından alevler fışkıran Baptist Walter Drake'i de incelemek zorundaydı.
Tam o anda Jefferson bir tepsi içinde mayoneze batırılmış soğuk istakoz kuyruklarıyla içeri girdi. Hannah içini çekti. Evinden 4000 mil uzağa gönderilmenin bir nimeti de olmalıydı artık. Hele paralar Dışişleri Bakanlığından çıkıyorsa. Bir kadeh soğutulmuş Chablis doldurdu.
Yemek sırasında baş müfettiş Jones havaalanından döndü.
Son 40 saat içinde adadan ayrılan olmadı dedi.
En azından yasal olarak dedi Hannah. Bir iş daha var Bay Jones. Bu adada silah taşıyanların kaydı tutulur mu?
Elbette.
Güzel, kayıtları gözden geçirip silahı olan herkesi ziyaret eder misiniz? Büyük kalibreli bir tabanca arıyoruz. Özellikle de sorulduğunda bulunamayan ya da yeni temizlenip yağlanmış bir tabanca.
Yağlanmış mı?
Ateş edildikten sonra.
Anladım.
Bir şey daha var baş müfettiş. Rahip Drake'in kayıtlı bir silahı var mı acaba?
Hayır, bundan eminim.
Jones gidince Hannah Taman Haverstock'u çağırdı.
Sizin bir hizmet tabancanız var mı?
Şey, herhalde sanırım benim...
Tabancanızın çalınmış olabileceği ya da alınıp tekrar yerine bırakılmış olabileceği olasılığını düşünüyordum.
Şimdi anladım. Ama yok, tabancam yoktur. Adaya gelirken getirmedim ama bir tören kılıcım vardır.
Sir Marston bıçaklanmış olsaydı sizi tutuklamayı düşünebilirdim. Vali konağında silah bulunur mu peki?
Bildiğim kadarıyla hayır. Hem katil dışarıdan geldi değil mi? Bahçe duvarındaki kapıdan.
Henna sabah olur olmaz duvardaki kapının kopartılmış asma kilidini incelemişti. Kırılan iki menteşenin ve büyük sürgünün açılarından birinin uzun ve çok sağlam bir levye kullanılarak açıldığı anlaşılıyordu. Ancak kilidin koparılması bir aldatmaca da olabilirdi. Olaydan birkaç saat hatta birkaç gün önce bile yapılmış olabilirdi. Kapıyı hiç yoklayan olmamıştı. Pastan açılmayacak durumda olduğu sanılıyordu. Katil kilidi kopartıp kapıyı kapalı bırakmış, sonra da evin içinden geçip valiyi bahçede öldürmüş, sonra yine eve girmiş olabilirdi. Henna'nın ikinci mermi çekirdeğine ve onu atan silaha ihtiyacı vardı. Parıltılı mavi denize baktı. Tabanca denize atılmışsa asla bulamayacaktı. Henna kalktı, ağzını silip Oscar ile Jaguar'ı bulmaya gitti. Rahip Drake'le konuşma zamanı gelmişti.
34. ayrımın sonu. Sayfa 425.